Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Bebeklikten Erişkinliğe Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu. Yazarı Profesör Doktor Bengi Semerci, Profesör Doktor Atilla Turgay. Türü araştırma. Alca Yayınları 5. basım Ekim 2011. ISBN No'su 975-297-8161-4. Bu kitap 204 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 21 Şubat 2013. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve bebeklikten erişkinliğe yaşamı olumsuz etkileyen bulguların adı. Dikkatini toplayamamak, aşırı hareketlilik ve tepkisellik. Basit gibi görünen ama yaşamı çok zorlaştıran bir sorun. Evden okula, okuldan işe, işten kazalara ve kötü alışkanlıklara uzanan bir yaşamın sorunun adı. Yaşamı olumsuz etkileyen her şeyle baş etmek için onu tanımamız, önlem almamız, mücadele etmemiz ve tedavi olmamız gerekir. İlk adım, bilginin ışığında soruna ilişkin ayrıntıları öğrenmek, anlamak ve kabul etmek olmalı. Bu kitap bir rehber. Size çocuğunuzu, eşinizi, kardeşinizi, öğrencinizi ve kendinizi tanımanız için hazırlanmış bir rehber. Her yaştan tüm dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan hastalarıma ve ailelerine. Bengi Semerci. Bana çok şeyler öğreten ana babama, hastalarıma ve ailelerine. Atilla Turgay. Profesör Doktor Bengi Semerci. 1986 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. Zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra sırasıyla erişkin psikiyatrisi uzmanlığını ve çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlığını aldı. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde uzun süre öğretim üyeliği yaptıktan sonra ayrılarak İstanbul'da çalışmaya başladı. Serbest hekiminin yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı'nda 2004-2011 yılları arasında öğretim üyeliğine devam etti. Ayrıca 2002-2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde lisans, 2007-2008 öğretim yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans dersleri verdi. 2007 yılında Bengi Semerci Enstitüsü'nü kurarak yürüttüğü eğitim çalışmalarını tek çatı altında topladı. Bengi Semerci Enstitüsü'nün de ekibiyle birlikte kurumlara danışmanlık hizmetlerinin yanında kurumsal eğitimleri sürdürmektedir. Kurumların çeşitli programlarında sohbet konuşmaları, kurumlara ve halka yönelik eğitici konferanslar vermektedir. Şirketlere ürün bazında sosyal sorumluluk projelerinde danışmanlık yapmaktadır. Profesör Doktor Semerci, Bengi Semerci Enstitüsü bünyesinde Devlet Bakanlığına bağlı İstanbul İli Sosyal Hizmetler Kurumları için özellikle sokak çocukları, suça karışan çocuklar ve ticari cinsel sömürüye uğrayan kız çocukları için bakanlığın ve valiliğin bilimsel koordinatörlüğünü sürdürmektedir. Bu konuda yaptığı çalışma ile yurt dışında ödül kazanmıştır. Aynı zamanda özel muayenehanesinde serbest hekimliğe devam etmektedir. İstanbul Çocukları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri, TÜGİAD, Türkiye Genç İş Adamları Derneği, Türkiye Psikiyatri, Türk Çocuk ve Genç Psikiyatrisi, Nöropsikiyatri, Politik Psikiyatri Dernekleri üyesidir. Profesör Doktor Bengi Semerci, 2006-2011 yılları arasında Ulusal Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Profesör Doktor Semerci, Dünya Psikiyatri Birliği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Çalışma Birimi üyesidir. Journal Attention Deficit dergisinin Editorial Board'unda bulunmakta ve Klinik Psikofarmakoloji dergisinin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi editörlüğünü sürdürmektedir. Yurt dışı ve yurt içi bilimsel makalelerinin yanı sıra çeşitli dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır. Uzun süre AIDS eğitimi için çalıştı. Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcılığı yaptı ve bu çerçevede hazırlanmış AIDS eğitim kitaplarını bölümler yazdı. Semerci'nin Sabah gazetesi Cumartesi ekinde, Parents ve Elegance dergilerinde düzenli yazıları yayınlanmaktadır. 2006 yılında her pazar saat 11.50'de ATV'de Hadi Paylaşalım, 2008'de pazar saat 11.50'de TRT1'de Yaşam Sohbetleri adlı psikiyatri programı ve 2010 yılında Habertürk TV kanalında Profesör Doktor Kemal Sayar ile birlikte Psikoanaliz adlı programı Bengi Semerci Enstitüsü ekibiyle hazırlayıp sundu. Profesör Doktor Semerci'nin Alfa yayınlarından çıkmış Duyguların Şifresi, Birlikte Büyütelim, Çocuk Ruh Sağlığı, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Bebeklikten Erişkinliğe Profesör Doktor Atilla Turgay ile birlikte. Artık Büyüdüm, Ergen Ruh Sağlığı, Aileler ve Ergenler için. Hedef, başarı, çocuklarımızla cinsellik hakkında nasıl konuşalım ve merkez kitaplardan çıkan Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları, Her Sunum Bir Sınavdır adlı kitapları mesleki eğitim kitaplarında yazılmış kitap bölümleri bulunmaktadır. Profesör Doktor Semerci evli ve bir çocuk annesidir. www.bengisemerci.com www.bengisemerciinstitusu.com iletişim@bengisemerci.com Profesör Doktor Atilla Turgay. Tıp, Genel Psikiyatri, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde bitirmiştir ve 28 yıldır Kanada ve ABD'de daha ileri eğitim ve araştırmalarını sürdürmektedir. ABD'de New York Medical College, Wayne State Üniversitesi, Detroit, Michigan State Üniversitesi, Kanada'da Ottawa, McMaster ve Toronto Üniversitelerinde çalışmalarını sürdürmüştür. Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü olan Dr. Atilla Turgay, Toronto Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Kliniği ve Uluslararası Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Başkanı'dır. 25 yıldır DEHB araştırma ve eğitiminde yoğun olarak çalışmaktadır. Kanada Dikkat Eksikliği Eğitim ve Araştırma Örgütü kurucu üyesidir. Geçen yıl Kanada DEHB Tanı ve Tedavi Kılavuzu Dr. Turgay'ın başkanlığını yaptığı bir ulusal ekipçe basılmıştır. www.büyükharfcaddra.büyükharfca Psikiyatride ilaçla tedavi ve mutsuz çocuk, çocuk ve ergenlik döneminde depresyon adlı kitapları vardır. Çok yakında yayınlanacak Canadian Guidelines in Diagnosis and Treatment of ADHD kitabının yazarlarından biridir. Karen O'Donnell ile yaptıkları ve 3 hastasının gerçek yaşamda DEHB yüzünden kendilerinin ve ailelerinin nasıl mutsuz olduğunu gösteren Odd Kid Out, An Intimate Portrait of Life with ADHD adlı dokümanter filmleri İstanbul Film Festivali'nde ve New York, Miami gibi birçok uluslararası film festivallerinde gösterilmiştir. 20'den fazla ülke televizyonlarında hasta ve halk eğitimi yaparak tedavi görmeyen hastaların ayırt edilmesine yardımcı olmaktadır. Doktor Turgay, 10 uluslararası ilaç araştırmasında birinci araştırmacı olarak bulunmuş, Ritalin, Ritalin SR, Metadate, Concerta, Stratera, Vivance ve Risperdal ile çok merkezli çalışmalar yapmıştır. Risperidon'un çocuk ve gençlerde DEHB, davranım bozukluğu ve otizm tedavisinde kullanımında önderlik yapmıştır ve birçok yayında bulunmuştur. 200'den fazla kitap, yazı özeti, kitap bölümü bulunan Dr. Turgay'ın araştırmalarını anlattığı konuşmalarını bitirirken en sık kullandığı sözlerden birisi, "Bilgiyi ilerletmemiz yetmez. İlerlemiş bilginin getirdiği yenilikleri, hasta olduğunu bile bilmeyen hastayı tedaviye çekip de büyük hasta kitlelerinin tedavisini gerçekten düzeltince mutlu olabiliriz." olmaktadır. Sunuş. Uzun süredir dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan her hastadan, bu konuda yaptığım her konuşmadan sonra aynı istek geliyordu. Şu anlattıklarınızı okuyabileceğimiz bir kitap var mı? Bazı kaynaklar önerdiğimde sizin anlattıklarınızı tepkisini alıyordum. Sonunda anlattıklarımı bir kitapta toplamaya karar verdim. Kanada'da yaşayan Profesör Doktor Atilla Turgay da bildiklerini, deneyimlerini kendi ülkesine aktarmak istiyordu. Onunla birlikte yola çıktık. Amacımız dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusunda ailelere, öğretmenlere, çocuk büyük, bu sorunla yaşayanlara bilinenlere aktarmaktı. Bilgilere Türkiye'den ve Kanada'dan edindiğimiz deneyimlerimizi, örneklerimizi kattık. Yazılar iki ülke arasında gitti geldi. Bu çalışmalar sırasında Profesör Doktor Atilla Turgay'ın düzenlemem için gönderdiği İngilizce klavyeyle yazılmış yazıların, özellikle noktalama işaretlerini düzeltirken dikkatim ve konsantrasyonum sanırım oldukça arttı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tedavi edilmediği zaman önemli ve olumsuz sonuçları olan bir sorundur. Yazarken bu şekilde bana yararı olan bu kitabın, sorunu olanlara, onlarla yaşayanlara ve sorunlarını çözmeye çalışanlara yardımcı olmasını umuyoruz. Profesör Doktor Atilla Turgay'la çalışmak öğretici ve zevkliydi. Kendisine paylaşımı için teşekkür ediyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusunda okuduğumuz her şey kadar, sorunlarını birlikte çözmeye çalıştığımız çocuklardan, gençlerden, erişkinlerden, onların ailelerinden ve öğretmenlerden çok şey öğrendik. Kimi zaman birlikte başardık, kimi zaman birlikte üzüldük. Öğrenmeye, paylaşmaya ve mücadeleye yine birlikte devam edeceğiz. Hepsine teşekkür ederiz. Kitabın yazımı sırasında kaynak toplama ve düzenlemeler için yardımcı olan sevgili asistanım, uzman psikiyatrist Aslı Soyer'e de emekleri için teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de yaşamımın içinde yakınımda yaşayan iki sevimli dikkatsiz ve hiperaktif kişiye. Bana hastalarımı daha iyi anlamayı ve sabrı yaşayarak öğrettikleri için. Umarız buradaki bilgiler okuyanların dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanları anlamalarını sağlayacaktır. Çünkü o zaman mücadele paylaşılacak, birlikte yaşam daha kolay ve güzel olacaktır. Profesör Doktor Bengi Semerci. Bir öykü çocuktan. Okul müdürü 12 yaşındaki Murat'ın annesini görüşmek üzere okula çağırdığında Fatma Hanım'ın yüreği ağzına gelmişti. Oğlumu okuldan atacaklar korkusu yaşamaya başlamıştı. Bir süredir okuldan oğlunun sınıfta durmuyor, gene çocuklarla kavga etti ya da öğretmenlere karşı geliyor diye aranıyordu. Ayrıca öğretmenler, Murat'ın derslerde de diğer öğrencilerden oldukça geri olduğunu ve ödevlerini yapmadığını söylüyorlardı. Evdeki davranışları okuldan pek farklı değildi. Küçüklüğünden beri evde ve çevrede ciddi sorunları ve uyum güçlükleri vardı. Okul müdürü Fatma Hanım'ı saygıyla karşılamıştı. Gergindi, rahat değildi. Fatma Hanım, müdürün yüzünden, bakışından olayın ciddiyetini anlamaya çalışıyordu. Müdür yavaş bir sesle, "Fatma Hanım, çok üzülüyorum ama bizim artık Murat için yapabileceğimiz bir şey yok. Okula gelmek, okulda durmak istemiyor. Geldiğinde öğretmenleri ve arkadaşlarını huzursuz ediyor. Derslerini yapmıyor. Sizler ev ödevini bizimle yaptı diye öğretmene haber yolluyorsunuz. Yaptığı ödevi evde unutuyor. Yapmadığı zaman yaptım diye yalan söylüyor. Çocukları vuruyor, öğretmen sınıftan çıkmasına izin vermezse öğretmeni itiyor, hakaret ediyor, küçük düşürüyor. Okuldan kaçınca öyle bir hırsla ve dikkatsizce gidiyor ki başına bir şey gelecek diye korkuyor, sizlere haber veriyoruz. Yardımcı olur diye 12 kişilik bir sınıfa koyduk ama çözemedik," dedi. Müdür konuştukça Fatma Hanım'ın utancı ve üzüntüsü artmış, artık gözyaşlarını tutamaz hale gelmişti. Müdür, "Çok özür dilerim, size ağlatmak için söylemiyorum," derken Fatma Hanım kalktı ve Murat'ın sınıfına gitti. Dersin bitmesini beklemeden izin alarak Murat'la birlikte okuldan ayrıldı. Murat yolda, "Kurtuldun mu buradan?" diye gülerek sorduğunda Fatma Hanım arabayı durdurdu. "Kapa çeneni, bir kelime daha söylersen seni burada bırakırım ve bir daha yüzünü bile görmem," dedi. Murat, annesinin gözyaşlarından ve ses tonundan korkarak eve varıncaya kadar sessiz oturdu. Fatma Hanım yatak odasında yatağına uzandı ve sessizce ağlarken anne oluşunu, kızı İnci ve oğlu Murat'ın gebeliklerini, doğumlarını, büyüme sıkıntılarını hatırladı. Devamlı bakım vermenin, annelik yapmanın kendi kişisel yaşamını, benliğini, nasıl yiyip kemirdiğini, kendinden çaldığını ve evlilik ilişkisine olan olumsuz etkilerini düşündü. Hemen çocuk psikiyatristinden randevu aldı. Fatma Hanım ilk görüşmeye yalnız gitti. Çocuğuyla övünmek, başarısına sevinmek, geleceğine güvenmek yerine kaygı, korku, utanç, düş kırıklığı ve çocuğuna duyduğu öfke çok yoğun görünüyordu. Fatma Hanım, Hamileliğinden başlayarak Murat'ın öyküsünü anlattı. Hamileliğinden beri bir rahat yaşamadım bu çocukla. Hep bir şeyler aksak gitti. Kızıma hamileyken oldukça iyi bir gebelik geçirmiştim. Murat ise o kadar hareketli bir çocuktu ki korkumdan kadın doğumcuya gittim birkaç kere. Karnımı dinlemesini istedim. Acaba çocuk yeterince kan ve oksijen mi alamıyor diye korktum. Kıpır kıpırdı. Uyutmuyordu. Sanki yeri dar geliyordu. Tepiniyordu. Çıkarın beni buradan der gibi geliyordu bana. Rahatsız ediyordu. Doğum sorunsuz olmuştu. Bu çocuk doğduktan sonra da ablasından farklıydı. Diğer bebeklerden hareketliydi. Kucağımda rahat durmuyordu. Yatağını bıraktığımızda hareketliliği, memeyi çabuk bırakması ya da büyük bir hırsla sarılmak gibi davranışları vardı. Uykuları bozuktu. Bu çocuk kucak da sevmezdi. Hemen yere koyacaksınız. Emeklerken bile hızlıydı. Konu komşu Murat'ın büyüyünce yarışçı olacağını söylerdi, gülerdik. Bulduğunu ağzına sokardı, alırdık, ağlardı. Murat 6 yaşına gelinceye kadar biz hep etraftaki eşyaları kollamaya, en aza indirgemeye çalıştık. Murat anaokuluna gittiğinde en çok yakınma Murat'ın oyunların kurallarına uymaması, oyunların sonunu ve sırasını bekleyememesi, oyunlarda hile yapması, hep kazanmak istemesi, yitirince kazanan çocuğa kızması ve kabalığından gelmişti. Okula götürdüğümüzde önünden giden çocukları itip kakarak okula koşar, okul dağıldığında eşyalarını unutur, ceketini, paltosunu, eldivenlerini almadan yine çocukları ite kaka arabaya gelirdi. Bunlar hep geçsin diye beklerdik. Bunlar bitsin artık diye dua ederdik. Bir sorun bitse yenisi çıkıyordu. Anaokulu öğretmeni diğer çocuklarla faaliyet yaparken Murat'ın sabır ve dikkat isteyen oyunlara katılmadığı gibi yapanların oyununu bozduğunu iletmişti. Evde benzeri oyunları oynamasını sağlamak amacıyla gözlemci olarak Fatma Hanım'ı okula çağırmışlar ama onun ve öğretmenlerin gayretleri Murat'ın bu davranışlarını değiştirmemişti. Bu uğraşın sonunda Fatma Hanım öğretmenleri ve diğer çocuklara acımıştı. Fatma Hanım böyle okul etkinliklerinden çocuğumdan utanarak dönerdim. Buna alışamadım, alışamam da derken çok emindi. Murat 5-6 yaşlarındayken oyuncaklarının parçalarını, boyalarını, giysilerini kaybeder ve bir de bizi suçlardı. Bu huyu hala devam ediyor. Verilen ödevler, yazılan yazılar, kitaplar, kazak, ceket, hatta parasını kaybeder ve hala bizlerin onları bir yere kaldırdığımızı iddia edip kızar. Odası devamlı dağınıktır. Zaten o dağınıklıkta aradığını bulması zor. Hep aceleci, düşünmesi, konuşması, başkalarının sözünü kesmesi, konuşurken konudan konuya atlaması, bir konu üzerinde yeterince yoğunlaşamaması hiç değişmedi. Bir şey yazsa aceleciliği nedeniyle kendi bile okuyamaz. Hop şurada, hop burada, hop kapı arkasında olması da aynı. Yerinde oturamaz, yemeğini bitiremez. Bir tek bilgisayar oyunları oynarken yerinde durur. Bunun dışında her durumda kolay sıkılır. Sıkıldım diye her başladığını bırakır. Okul çantası gereksiz şeylerle tıklım tıklım dolu olduğundan öğretmenin istediğini bulup veremiyor ama gerekli olanları evde unutuyor. Organizasyon yeteneği yok gibi. Vaktinin önemli bir kısmı yanlış yerlere koyduğu ya da yitirdiği şeyleri aramakla geçiyor. Bir işi bitirmeden öbürünün peşinde koşuyor. Bir türlü belli bir amaca götürecek davranışa giremiyor. Başlıyor ama bitiremiyor. Bir de bu çocuğun aynı anda birçok şeyi birden yapması bizleri ve öğretmenleri çok huzursuz ediyor. Ev ödevi son dakikaya kadar ellenmiyor. Sonra da hem zaman kalmadığı için hem de aceleciliği ve kolay sıkılması nedeniyle gereğince üzerinde önemle durulamadığından, bir an önce kurtulmak için yapıldığından ödevleri güzel olmuyor. Bizlerin yardımı ve tehdidiyle bitirilen ödev evin içinde, çantada ya da okulda kayboluyor. Okula başladığından beri öğretmenlerin en çok yakındığı konulardan biri ev ödevlerinin yapılıp gitmemesi. Bu çocuğun zihni de fizik hareketleri gibi hareketli. Gözlemlemesi, düşünmesi ve gereken zamanı verip anlayarak yapması yok. Bir de sanki okul konusunda isteği de yok. Her şeyi öğrenmeden, anlamadan acele yapıyor. Tabii ki yaptıkları da doğru olmuyor. Bir yandan isteksizlik var, diğer yandan da kendisi zorlasa bile fazla zaman kaybetmesi onu çok öfkelendiriyor. Ders çalışırsa bilgisayar oyunu oynamaya ve istediklerine zaman kalmadığı için öfkeleniyor. Belki başarılı olamadığından pek okulu sevmiyor. Sevilmediğini hissediyor. Ben de fark ettim, birçok arkadaşı doğum günü partilerini hafta sonlarında arkadaşlarının evlerine çağırılır. Murat pek çağrılmıyor. Buna güveniyor, bazen zorla gidiyor. Cuma akşamı eve mutlu geliyor. Oh be, 2 gün okul yok, diyor. Düşünüyorum da bazen ona hak veriyorum. Okul onun için hep sorun olan, davranışları ve öğrenme güçlükleri nedeniyle ondan yakınılan bir yer oldu. Mutlu değil okulda. Bıraksanız saatlerce aynı yerde oturur ve bilgisayar oyunu oynar. Ama bir şeyler okuması ya da ev ödevi yapması istense, 40 kere susadım diye, 40 kere de çişim geldi diye kalkıp bir yerlerde bir şeylere takılır. Bazen seslenirim, bir şey söylerim, duymak görünür. Duysa bile istenileni ya yapmaz ya da erteleyerek yapar. Bir de bu çocuğun tartışmacılığını hiç sevmiyorum. Devamlı karşı fikirde ve sanki devamlı karşı çıkmaktan hoşlanıyor. Çok da inatçı. Bence bu huyları da arkadaş edinmesinde ve sürdürmesinde olumsuz rol oynuyor. Televizyon seyrederken de kanaldan kanala geçişi, bir kanala uzun süre bakınca sıkılması söz konusu. Beni ve babasını bütün bunlarla çileden çıkarıyor. Fatma Hanım sorular üzerine devam etti. Evet, Murat'ın hafızasında da zayıflıklar var. İsimleri kolay aklında tutamıyor. Murat yönünü, yolunu pek ayırt edemez. Hep yolunu kaybedecek diye telaşlanırım. Kendi kendini denetleyemeyince birileri onu denetlemeye çalışıyor, bundan çok yakınıyor ve kızıyor. Bazen sanki ben onun çocuğuyum gibi bana patronluk taslıyor. Duygularına hakim olamıyor, bağırıp çağırıyor. Bana ne efendim, ben karışmam, bana karışma. Bu hem evde hem okulda ciddi sorunlar yaratıyor. Arkadaşlarını da kontrol etmeye, onların rızası olmadan patronluk taslamaya kalkması nedeniyle pek arkadaşı yok. Küçükken de oyuna katılmaz, başkalarının oyununu bozardı. Evde de kardeşinin oyununu bozar, zorla oyuncağını almaya çalışırdı. Ben Murat okula geç kalmasın diye çalar saat gibiyim. Sabah bizim evde, Murat okula, biz de işe gitmeden önce bir karışıklık vardır. Bir telaş, bir telaş, herkes birbirini azarlar, herkes yakınır. Şöyle biz de normal bir aile gibi birbirimize günaydın dileyelim, tatlı tatlı bir kahvaltı edip güne güzel başlayalım. Ama nerede? Zaman kavramı yok bu çocuğun. Öğretmenler de teneffüslerden geç dönmesinden, koridorlarda oyalanmasından yakınırlar. Doktorun çok yönlü sorunlar kümesi ve listesi var. Derdiniz bir değil anlaşılan. Murat çok zamanınızı alıyor. Size, kendiniz ve diğer aile bireyleri için zaman kalıyor mu? Sorusu üzerine Fatma Hanım yeniden ağlamaya başladı. Hırslı bir çocuktu. Tuttuğunu sıkı tutar, zorla alsak bağırırdı. Hep onun dediği ve istediği olacaktı. Karşı tarafın ne dediğini anlamaya zamanı yoktur bu çocuğun. Gözleri bile fıldır fıldır dönerdi. Konuşmaya başladığında hızlı konuştuğu için "Yavaş oğlum, sus oğlum" derdi ki. Çok yüksek sesle konuşurdu. Halen daha hızlı konuşur. Ben ona makineli tüfek diyorum. Okulda öğretmenler daha yavaş konuşsa söylediğini anlayacağız derdi. Bu acı bir rastlantı belki. Benden 2 yaş küçük kız kardeşim Ayşe'nin de bir oğlu var. Murat'tan 1 ay büyük. Yıllardır onları karşılaştırıyorum ve hep üzülüyorum, eziliyorum. 1. ayrımın sonu, sayfa 8.